SBS Türkçe ilesiniz.
Faaliyet gösteren Yunus Emre Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisi olan İsmail Metin, geçtiğimiz günlerde Göbekli Tepe hakkında bir kitap yayınladı. Şimdi biz de kendisiyle bu kitap hakkında bir söyleşi yapacağız. İsmail Bey, sizin kültür, sanat ve eğitimle iç içe olduğunuzu biliyoruz. Yunus Emre Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi nedeniyle bir süredir evet. Melbourne'da sürekli faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Şimdi evet. Bir de Göbekli Tepe isimli bir kitap yayınladınız. Neden Göbekli Tepe? Avustralya'dan ta Türkiye'deki Göbekli Tepe hakkında bir kitap yazmak nereden aklınıza geldi? Bir merakınız mı vardı?
Öncelikle ben teşekkür edeyim. SBS Radyo'ya hem sizin şahsınızda bu konuyla ilgili en azından bir imkan sunulduğu için. Çünkü çok oldukça önemli bir konu. Yunus Emre Kültür Sanat Eğitim Merkezi sadece müzik kurslarının ya da koro çalışmalarının, heykel vesaire bu tip görsel sanatların yaptığı bir yer değil aslında. Seminerler de veriyordu. Ben şahsen kendi çalışmalarım da, kitap çalışmalarım da var. Yayınlanmış ayrıca çalışmalarım var. Özellikle tasavvuf konusunda ve bu geriye dönük olarak tarihsel konularda araştırma yapmayı seven bir durumdayız. Bu konudaki ilgi alanlarım var. Ve bununla ilgili yayınlanmış dediğim gibi kitaplar da var. Yayınlanacak da kitaplar var. 14-15 tane çalışma var bunda kitap çalışması olarak. Dolayısıyla da sembolizme önem veriyoruz. Yani bu çalışmalardan bir tanesi mesela işitsel görsel zeka çalışmasıdır. Yani mitolojik tarihlerin, sal metinlerin anlatılmasındaki kullanılan kavramlardır. Seslerin resimlere dönüşmüş hallerini çalışmaları vardı bende. Yunus Emre Kültür Sanat Eğitim Merkezi işte topluma yönelik, Avustralya Türk toplumuna yönelik özellikle kendi tarihiyle ilgili, kendi objektif bilgiler vermeye çalışan, bilimsel bilgiler vermeye çalışan da bir yer aynı zamanda. Dolayısıyla bu özellikle Sümer tabletleri konusunda 3 tane seminer verildi orada. Ne kadar takip ediliyor bilemiyorum ama Sümer tabletleri konusuna girerek bu konuyla bağdaştırdı konuyu ve orada tabletler konusunu incelerken çok zevkli bir konu gerçekten. Burada görsel olarak o sembolizm olarak da artı tablet anlatımlarının içerisinde de Göbektepe'nin bağlarını görebildik. Yani bu belki çok fazla ayrıntıya girdik. 3 kere üst üste seminer verince o ayrıntılara daha fazla girdik araştırma olarak. O Göbektepe bağlantıları kurulunca da son 3. seminerde o bağlantıyı anlattık. Ve bunu da kitaplaştırmak üzere bu çalışmayı Türkiye'ye gittim. 4 ay kadar Türkiye'de kaldım. Hem Göbektepe gezileri hem video hem görsel çekimleri yapıldı. Ve bununla ilgili de Ankara'da iki, İstanbul'da da bir seminer yapıldı. Milas'ta yine belediye sağ olsun kaymakamlığı sağladığı imkanlarla orada bir küçük de olsa bir seminer yapıldı. Ve Göbektepe meselesi Türk toplumu açısından da bana göre dünya açısından da çok oldukça önemli bir konu olarak meydana çıktı. Bizim çalışmamızın en önemli sonucu şu olacak. Çok ciddi önermeler var tabii bilimsel sonuçlarla, somut sembolizm sonuçlarla da ortada olan sonuçlarla. Dünyanın şu anda anlatılan haliyle ben kısaca az sonra anlatırım yine ama ilk tarihin başlangıç noktası olarak değil, devam eden bir tarihin, devam eden bir uygarlığın bilimsel verilerini işaret etti. Avustralya'da olsak bile bir insan olarak aklen ve bilimsel araştırmalar yaparak da gerçek sonuçlara ulaşabildiğinde belki ispat etmiş olacağız.
Bilmeyenler vardır belki diye düşünerek isterseniz bize kısaca Göbekli Tepe hakkında da bilgi verebilir misiniz?
Tabii Göbektepe Urfa'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, 19 yıl olsa bir yerde bulunan bir bölge. Bulunduğu konum işte coğrafi konum itibariyle de bir ovanın, bir vadinin tam ortasında yükselen küçük bir ismi de oradan geliyor zaten Göbekli Tepe olarak. Ve dünyanın da bereketli hilal diye anlatılan bir bölüm var Mezopotamya'da. Bunun tam merkezinde bulunan dünyada ilk buğdaylar, siyez buğdaylar, enkonlar yani birçok ilklerin bulunduğu bölge olarak dikkat çekiyor. Göbektepe ayrıca hem UNESCO tarafından şu andaki koruma altında bulunuyor. Ayrıca Göbektepe yılı biliyorsunuz bunu biz Türk toplumu olarak da çok bilmiyoruz aslında halen. Ama yabancılar son derece büyük ilgi gösteriyorlar. Göbektepe'nin en önemli kısmı yani içerdiği pozisyonu 12 bin yıl önceye dayanan bir uygarlığın varlığına en önemli işareti yapmış olması. Yani bize tarihi bilgilerde nasıl anlatılıyordu? İşte 12 bin yıl önce biz insanları elinde mağarada yaşayan, işte elinde çeşitli sopalarla, küpler giymiş vesaire gibi öğrenmiştik bugüne kadar. Ama Göbektepe'nin varlığıyla beraber çok açığa çıktı ki bir mühendislik bilgisi var. Bir yerleşim bilgisi var. Orası yerleşim yeri değil ama sonuçta bunu yapılacak mühendislik bilgileri var. Heykel var, sanat var. Dolayısıyla bir organize olmuş bir toplum var. Ve yine bilim adamlarının tespitlerine göre yöneten ve yönetilen bir sınıf var orada. Dolayısıyla bu size önemli ipuçları veriyor. O zaman bütün tarihi bilgi değişiyor. Yani biz insanların avcı toplayıcı, yani avlanarak bir yerlerden bir şeyler toplanarak beslenerek giderken sonradan tarıma başladığını, sonradan yerleştiğini öğrenmiştik. Bize bunu öğretmişlerdi. Fakat Göbeklitepe'nin bulunmasıyla birlikte konu değişti.
Ne zaman bulundu Göbeklitepe?
Göbeklitepe'nin ilk bulunması işte 1963'lü yıllarda bir çobanın bir küçük buluntuyla onu müzeye götürüyor, Urfa Müzesi'ne. Tabii bu çok dikkate alınmıyor. Bu antik Roma dönemi falan öyle değerlendiriliyor. Fakat 1994 yılında Hasankeyf çalışmalarla ortak bir çalışma sonucu etkileşim de var ama Profesör Klaus Schmidt var, Alman profesör. Burayı tespitini yapıyor ve buranın çok daha farklı bir tarihselliği olduğunu farkında olarak oranın ilk çalışmalarını başlıyor. Keşfini yapan bu anlamda Alman profesör Klaus Schmidt. 2014 yılına kadar da 20 yıl boyunca orada bütün çalışmaları yürütüyor ve orada kalp krizi geçiriyor vesaire diyor 2014 yılında ama temelde onun keşfini yapan kişi o.
Demişsiniz ki siz Göbeklitepe dünyanın ikinci baharıdır, önerme evet. Budur demişsiniz. Nedir bu tam evet. Olarak bize açıklar mısınız bu sözünüzü?
Tabii ki yani şimdi bu Göbeklitepe'yi anlamak için zaten üçe bölmek gerekiyor konu. Yani Göbeklitepe'nin öncesini çünkü zaten mevcut olan bir uygarlık var. Yani ben ona üst akıl etkisi olarak tarifte yaklaşıyorum ama Göbeklitepe'nin bir öncesi var. Tabletlerle beraber bunun girilmesi gerekiyor. Sümer tabletlerinin algılanması gerekiyor, okunması gerekiyor. Müzelerimizde de var hatta bunlar. Göbeklitepe'nin kurulduğu aşamayı görmek gerekiyor. Bir de Göbeklitepe'den sonrasını görmek gerekiyor. Çünkü 8000 yıl önce de orası kapatılarak bir sebebe dayanarak tabii kapatıldığı için o sebebi de bilmek gerekiyor. Göbeklitepe'nin konusu şu, yani özet olarak hemen ben ifade etmem gerekiyorsa, Nuh Tufanı'nın sonrasındaki ilk hareket noktası, yani dünyanın ikinci baharı meselesi bu. Büyük tufandan önce yaşam var, onun öncesinde doğal yaşam var, bitkisel yaşam var, bunların tümü mevcut. Fakat büyük tufanla beraber her şey sönüyor, bütün canlılar ölüyor vesaire. Nuh Tufanı sonrasını anlatan ilk hareket noktasıdır Göbeklitepe. Bunları ben sadece yorum olarak getirmiyorum. Sembolizm olarak da işlenen o taşlara o tüm ifadeler de oraya işleniyor. Çantalar meselesi var mesela. Çantaların içerisinde neler olduğu, neden büyük tufan meselesi oranın ilişkilendirildiği. Efendim hatta kutsal metinlerde Kur'an-ı Kerim'de de geçen mesela Cudi'ye oturduğu belirtilir. Nuh'un iskan ettiği bölge diye mesela Şırnak kelimesi. Orada Güneydoğu'da bir Şırnak ili var biliyorsunuz. Şırnak, Sümer dilinde Şurnah olarak telaffuz ediliyor. Şurnah da Nuh'un iskan ettiği yer anlamına geliyor. Mesela ziyaret tepesi var orada. Binlerce yıldır Nuh'un kurtuluşunun vesilesiyle yapılan şenlikler var. Bu terör nedeniyle son dönemde iptal edilmiş artık ama binlerce yıldır yapılıyor bu. Heştan köyü var. 80 kişi Nuh tufandan sonra kurtulan 80 kişinin olduğu mesela köy olarak geçiyor. Vesaire. Yani bunun gibi birçok bağlantılar Göbeklitepe'ye çok yakın yerler. Oradan bakıyorsunuz Karaca Dağı, dünyanın ilk buğdayının bulunduğu yer. İlk buğdayının bulunduğu yer ne anlamına geliyor? Tarımın yeniden başlatıldığı yer anlamına geliyor.
Diyarbakır Karaca Dağı söylüyorsunuz.
Aynen. İşte o Karaca Dağı'nın olduğu yerleri şeyden görebiliyorsunuz. Göbeklitepe'den oradan her tarafı seyrediyorsunuz. Harran Ovası dahil. Oraları dahil hepsini görebiliyorsunuz. Göbeklitepe yerleşim yeri değil. Ama anlatılan durumda tapınak olarak anlatılıyor. İşte neden? Çünkü sembolizm var, insan kemik parçaları var vesaire vesaire. Birçok şeyler bu veriyi veriyormuş gibi zannediliyor. Fakat İnsan kemik parçalarının bulunması da dahil birçok konuyu anlattık. 700'den fazla insanın kemik ufak parçaları var ve dağınık kaldı. Mezarlık şeklinde değil bunlar. Çünkü tapınak olması için mezarlıkların düzenli bir şekilde orada bulunması gerekiyor. Farklı sembollerde olması gerekiyor. Tabii konu çok detaylı, yani çok saatlerce üzerinde konuşulabilecek bir konu. Fakat temelde oradaki vahşi hayvanların olmasının mantığını o T şekilli taşlarda tek sebebi var ve eril hayvanlar bunlar, erkek cinsli hayvanlar. Ve hepsi ereksiyon alıyor, öyle görülüyor. Yani bütün çizimler tuhaf bir şekilde böyle yapılmış. Oranın vahşi doğa yaşamına yeniden katkıda bulunmak üzere hayvanların yeniden yapıldığı yer olması anlamına geliyor. Çünkü bir de şu var, mesela tabanı, terrazzo tekniği diye bir teknik var. İtalyanlardan alıyor ismini. Siz bunu binlerce yıl sonra test etmişsiniz. Zemini su geçirmez olarak kaplamışsınız. Yani bizdeki hani böyle çimento ve taş karışımı bir şeyler düşerler ya. Bunun gibi. Bunun sebebi orada sürekli o atıkların olması, kan, sıvı türlü atıkların olması ve hijyen sağlaması amaçlı. Şimdi burada insanoğlunun fark edemediği şey herhalde şu, 12 bin yıl önce insanlar okuma yazma bilmiyorlar gibi. Çünkü biz tarihi neyle başlatıyoruz? Resmi tarih yazının bulunmasıyla başlıyor biliyorsunuz. O da milattan önce 3500 yılına gösteriyorsunuz. Neden? Sümerler çünkü yazıyı buldular diyorsunuz ama yazı dilinin anlamak için de önce sembolizmi anlamak gerekiyor. Çünkü o dönemki yazı dili değil ya da bizim kavramsal imajlarla insanlar iletişim kuruyorlar. Baş aşağı durmuş aslan mesela duruyor orada. Aslanın baş aşağı durmasının meselesi anlaşılmıyor. Çünkü o dönemde bu uygarlığın ya da insanlar bunu çözmüş olabileceği zannedilmiyor. Halbuki aslan takım yıldızının olduğu dönemde tufanın başladığı dönem ve aslanın baş aşağı olması meselesi var orada mesela. Vahşi hayvanların yeniden üretilmesi var orada. Ve şu anda bizim belki çok anlayamayacağımız şekilde ama tüp bebek sistemi gibi sistemli gemide kurtarılmış dişi hayvanların rahimlerinde üretilme meselesi var. Bunlar benim yorumum değil bu arada. Müzelerde mevcut olan, bilimsel sonuçları olan, karbon testleri yapılmış olan tabletlerin sonuçları, okumaların sonuçları. Bunu faydalanırken de zaten şeyden faydalandı kitapta. Özellikle Zekeriya Siçin var. Rus kökenli, aslında Azerbaycan kökenli ama onun eserlerinden Muazzez İlmi Yeşil'in birkaç eseri var çalışmaların içinde. Birçok araştırmaların sonucunda bunu oraya söyleyebiliyoruz. Yani kendi sadece kişisel yorumumuzu oraya koymuyoruz. Mesela orada göbekte bile çantalar konusu çözülemiyor. Çantaların içerisinde DNA olarak saklandığı ispat ediyor. Tabletlerin, Sümer tabletlerin gözlüğüyle baktığınızda orada zaten bu ifadeler var. Yemini Nagalen sürdüğü vesaire vesaire birçok konuları çok lezzetli bir şekilde bulacaksınız. Yani insanlığın dahi nasıl meydana getirildi dünyada o tabletlerde okunabiliyor. Ama belki neden açıklanmıyor bilmiyorum. Kaos çıkması için dinler tarih açısından vesaire belki bu açıdan bakıyorlar. Ama bence kaos çıkacak bir durum yok. Bilgiden zarar gelmez diyorum yani özeti bu.
İsmail Bey kitap Türkiye'de yayınlandı değil mi?
Evet. Oldukça çok sayıda büyük kitap evlerinde de şu anda mevcut Türkiye'de. Burada şu anda ayarlamaya çalışıyoruz. Kesin tarih veremiyorum ama Murat Magos'ta kütüphanede olacak muhtemelen. Gelecek hafta ya da sonraki hafta onun duyurusu yapılacak. İnternet sitesinden ya da Facebook üzerinden. Kütüphanede bir seminer olacak. Hem slide gösterisiyle bu size özetle anlatmaya çalıştığım şeylerin görsellerini göstereceğiz. Hem anlatacağız. Sorulu cevaplı bu konuda ilerlemeye çalışacağız. Orada da hemen kitaplardan verilmeye çalışılacak.
Çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için size.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle bir imkan sağladığınız için. Çünkü gerçekten insanlık tarihi aslında çok önemli sonuçları var bu çalışmanın.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.